Duyguların simaya aksedişi. İnsanın yaratılış güzelliği kendi elinde değildir. Ancak yüzüne akseden duyguları kazanmak, iç güzelliği dışa aksettirmek ve gönüllerde taht kurmak kendi elindedir. İnsan yüzü, siması bir başka dünyadır. Gelin biraz daha bu dünyayı yakından tanımaya çalışalım. İbret gözüyle bakan için, milyonlarca güzelliği kainatta bir arada bulmanın mümkün olduğu inkar edilmez bir gerçektir. Gök kubbenin saatlerce bakmaya değer güzelliği, bir gülün büklüm büklüm yaprakları, görünümü, canlılığı, kokusu, her hücresinin akıllara durgunluk veren yapısı, hayranlığın ufkunu zorlayan duygulara yelken açan bir dünya. Ama insanın yaratılışı hepsinden başka. Yaratıcımız buyuruyor: "Biz insanı en güzel şekilde yarattık." Tin 4. Yaratıcının insan yüzündeki kudret tecellisi ise hepsinden başka. Yaratılış inceliği, duyu organlarının yer alışı, konuşurken, gülerken, ağlarken, sevinçli, hüzünlü anlardaki tavrı, gözlerin görmekten öte ifade ettiği manalar, hepsi ibret gözüyle bakanı ifade eden aciz bırakacak derecede. Ancak bizim asıl üzerinde durmak istediğimiz mana, şu hadis-i şerifteki manadır. Allah, bir kimsenin içinde sakladığı duyguların örtüsünü yüzüne giydirir. Bu duygular hayırlıysa, yüzüne giydirilen örtü de hayırlı, şerliyse o da şerlidir. Osman radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığı terbiye ile aynı inceliği biraz değişik ifade ediyor. Allah, bir kimsenin içinde sakladığı duyguları mutlaka yüz hatlarına, yüz ifadelerine, konuşurken kullandığı kelimelere ve kelimelerin telaffuz ediliş şekline aksettirir. Ömer radıyallahu anh'ın aynı inceliği ifade eden bir başka güzel sözü: "Kim kendi iç dünyasını, gönlündeki duyguları güzelleştirirse, Allah da onun dış dünyasını güzelleştirir." İç dünyanın simaya aksedişini belki tarif zor. Ancak hepimiz bunun her gün değişik örneklerine tanık oluyoruz. Bir insanın acılarını, üzüntülerini, sıkıntılarını, sevincini, öfkesini yüzünden anlamak mümkündür. Bunların birçoğu gelip geçici duygular. Dolayısıyla yüzdeki geçici ifadeler. Kalıcı olanlar daha da derin. Devamlı öfkeli ve saldırgan insanın alın kırışıklıkları, kaşları ve gözleri, yüz hatları ne kadar belirgindir. Devamlı ve derin hüzün bir yüze nasıl da çöker? Bedbinlik nasıl da kendini belli eder? İç dünyası kan ağlayan birinin dış dünyasının günlük güneşlik olması, yüzünün gülmesi ne kadar zordur. Gülse, acısı gülüşünde bile bellidir. Biz, acı acı gülme ifadesini kimler için ve niçin kullanırız? Hilekar gülüş, içten gülmeden, sırıtma tebessümden ne kadar farklıdır? Birçok insanın iç dünyasını yüzünden okursunuz. Hele de zaman geçmiş, geçen yıllar yüzlerde iz bırakmaya başlamışsa. Geçen yıllar içinde kökleşen duygular, daha rahat okunabilen izler bırakır. Güzel hasletler de yüzlerde iz bırakır. Yüzdeki nur çok şey ifade eder. Detaylara bakınca, görünümü o kadar da güzel olmayan insanlar görürsünüz. Ancak yüz bütünlüğü, jest, mimik, tebessüm, konuşma, eda ve tavırlar vücut hareketleriyle bütünleşince gönlünüzü fethedebilir. ilk bakışta daha güzel görünen birinden daha sevimli ve sıcak gelebilir. Bütün bunların ayrı bir dili vardır ve çok şeyler anlatır. Tıp dalında Nobel ödülü kazanan, birçok dillere çevrilen ve okunmasında fayda gördüğümüz İnsan Bu Meçhul adlı eserde yer alan şu cümlelere dikkat ediniz. Yüzün, gözün, yanakların, göz kapaklarının ve diğer bütün hatların şeklini, deri altında ve yağ içinde hareket eden düz kaslar tespit eder ve bu kasların durumu da düşüncemize göredir. Şüphesiz herkes yüzüne arzu ettiği ifadeyi verebilir. Fakat bu maskeyi devamlı şekilde muhafaza edemez. Yüzümüz bizim haberimiz olmadan yavaş yavaş şuur hallerimizin modeli olur. Ve yaşın ilerlemesiyle de duyguların, iştahların, insanın bütün tutkularının en doğru imajı haline gelir. Bir gencin güzelliği, yüz hatlarındaki tabii bir ahengin sonucudur. Bir ihtiyarın pek nadir görünen güzelliği ise, onun ruh halinin bir tezahürüdür. Yüz, şuur faaliyetlerinden çok daha derin şeyleri de ifade eder. İnsanın yüzünden yalnız kusurlarını, meziyetlerini, zekasını, aptallığını, duygularını, en gizli itiyatlarını, alışkanlıklarını değil, vücut yapısını, organik ve akıl hastalıklarına istidatlarını, uygunluklarını da okumak mümkündür. Müellif bu sözlerin ardından tıbbi bilgiler verdikten sonra bölümü şu cümlelerle bitirir. Eski hekimler pek haklı olarak teşhis ve tahminlerde mizaca, diyateze, aksülamele büyük önem verirlerdi. Müşahede etmesini, görmesini bilen için her insanın yüzünden onun beden ve ruh tarifini okumak mümkündür. Şimdi ilahi hitaba kulak verelim. Zariyat suresinin 20 ve 21. ayetinde şöyle buyuruluyor. Sarsılmaz iman sahipleri için yeryüzünde nice alametler, Allah'ın varlığına, güç ve kudretine dalalet eden, akla yol gösteren ibretler vardır. Kendi vücutlarınızda da görmüyor, dikkat etmiyor musunuz? Fetih suresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yoldaş olan, onun yolundan yürüyenlerin vasıfları zikredilirken, bakınız bu inceliğe nasıl dikkat çekiliyor. Onları, başkalarından ayıran nişanları, yüzlerinde Allah için yapılan secdenin bıraktığı izlerdir. Fetih 29. Bu ayeti tefsir ederken, alimlerin söylediği cümlelerden biri şöyledir. Yapılan bir iyilik, güzel bir davranış, işlenen hayır, kalbe nur, yüze aydınlık, rızka bolluk verir. İnsanların gönlünde ona karşı sevgi yeşertir. Utanmazlığın, meymenetsizliğin, hilekarlığın, yağcılığın, dalkavukluğun, ahlaksızlığın, donukluğun, robotluğun, sadistliğin, işlenen zulümlerin, yenilen haramların, hıyanet, dalalet, Allah'a isyan ve günahların çöktüğü yüzlerden söz açarak içinizi karartmak istemiyorum. Merhum Akif'in, kızımın iffeti batmakta rezilin gözüne, acırım tükürüğe, billahi tükürsem yüzüne, mısrasıyla dile getirdiği tükürüğe değmeyecek yüzleri de ne anlatmak ne de görmek istiyoruz. Ne yazık ki istemesek de görmek zorunda kalıyoruz. Eğer böyle bir yüz görmüşseniz, onu unutmak, huzur duymak ve gözlerinizi dinlendirmek istiyorsanız, nurlu, safiyet ve tevazu taşıyan bir simaya bakınız veya yumuk ellerini size uzatan bir çocuğun o temiz, günahsız ve berrak yüzüne ışıldayan gözlerine bakıp sevgiyle bağrınıza basınız. Rabbinize yönelip hidayet yolunda Hakk'a doğru yürümenin ne büyük nimet olduğunu düşünerek şükrediniz. Bazı yüzlerin aydınlığa gark olup parladığı, bazı yüzlerin de karardığı hesap gününde yüzü ak olanlardan, Allah için yapılan secdelerin izlerini taşıyanlardan olmak için dua ediniz. Ebu Ubeyde radıyallahu anh'ın o güzel insanın yüz güzelliğini, ruh güzelliğini, geride bıraktığı tatlı hatıraları anınız, unutmayınız. Hayat boyunca hayır düşünen, gönlünü güzel haslet duygularıyla dolduran, davranışlarından asalet, samimiyet fışkıran, bir araya geldiği mümin kardeşlerine daima Hakk'a giden yolu gösterenlerden olunuz. Bu hayatı geride bıraktığınızda, peşinizden gözyaşları dökülürken, hayırlı bir ömürle, Rabbine kavuşma sevinciyle, kendisi gülenlerden olunuz. Bu güzellikleri söndürmek isteyenlerin de hüsrana uğrayacaklarını biliniz. Daraldığımız şu günlerde önceden çekilen sıkıntıları, zorlukları hatırlıyor, güzel simaları yok etmeye çalışanların hüsran ve pişmanlıkla kıvrandıkları günleri görme arzusu duyuyoruz. Gevşemeyin, zaaf göstermeyin, hüzne kapılmayın. Eğer gönülden inanıyorsanız, üstün olan sizsiniz. Ali İmran 139. Unutulmayacak hatıralar. Bedir gazvesini unutmak mümkün olmadığı gibi, Ebu Ubeyde'nin bu gazvedeki asil tavrının da unutulması mümkün değildir. Unutulsa bile tarih unutmayacak ve bunu hatırlatmaya devam edecektir. Ayet-i Kerime zaten bunu hafızalara nakşedecektir. Çünkü bu aziz sahabinin babasına karşı tutumu, önündeki yollar tıkanınca tereddütsüz atağa geçişi, İslam'ı söndürmek, kendisini durdurmak, gerektiğinde öldürmek isteyen öz babasına karşı seri hamlesi ve önündeki engeli geçerek cihada devam edişi elbette ki sıradan bir olay değildir. Yaşanan bu hadise aynı zamanda ırkçı zihniyete çok açık ve net bir cevaptır. Belki ırkçılık burada incelenmeli. Bu kör zihniyete karşı söylenecek sözler burada söylenmeliydi. Ancak böyle olmasında, bu vesileyle yeniden vurgulanmasında, Ebu Ubeyde radıyallahu anh'ın tavrının da bu konuda canlı bir misal olarak kalmasında ayrı bir güzellik olsa gerektir. Elbette ki bu misallerin dahası da var. Hazreti Ömer'in Ebu Ubeyde'yi çok sevdiği, hayatta olsaydı tereddüt etmeden halifelik için onu seçerdim dediği, ona olan sevgisini her fırsatta belli ettiği, onu anarken kardeşim diye andığı, Humus'ta Bizans ordusu tarafından kuşatılınca dayanamayarak ona yardım için cihat sahasına oldukça uzak olan Medine-i Münevvere'den orduyla birlikte bizzat kendisinin yola çıktığı bir gerçektir. Ebu Ubeyde, o daha yoldayken kuşatmayı yarıp çıkmış, İslam devletinin güçlü ve adil halifesinin orduyla üzerlerine geldiğini duyarak moral çöküntüsüne uğrayan Bizans ordusunu darmadağın etmiş, zaferlerine yeni bir zafer eklemiştir. Onun kuşatmayı yararak çıkışı ve zafer haberi müminlerin emiri Ömer'e ulaşınca Ömer'in hamd edip çok sevdiği bilinmektedir. Bu sevgiye de şaşmamak gerekir. Ebu Ubeyde bütünüyle sevilmeye değer bir insandır ve Ömer radıyallahu anh seveceği insanları iyi bilir. 300 kişilik bir birliğin bir torba hurmaya razı olarak uzun zaman alacak bir harekata çıkması hurma bitince ağaç yaprakları, kökleri yiyerek görevini tamamlamaya çalışması, bu sırada en küçük bir sızlanma ve şikayet duyulmaması, elbette önünde durulup düşünülmesi gereken bir tevekkül, teslimiyet ve olgunluktur. Onların bu fedakarlıklarını görünce İslam nurunun nasıl çok kısa bir zaman çerçevesi içinde yeni ufuklara doğru uzandığı, kıtalara yayılmaya başladığı daha iyi anlaşılıyor. Onun hayatını inceleyen, hayatının her safhasında, her sözünde yeni bir güzellikle karşılaşacaktır. O, Allah Resulü kendisini nasıl bırakmışsa, o safiyetle ve dünyaya karşı o günkü tavırda bu dünyayı terk etmek istiyordu. İslam'ın ilk yayılmaya başladığı günden beri yanında yer aldığı, nice acı ve yokluklara birlikte katlandığı, nice imtihan dolu günleri birlikte yaşadığı, nice garipliği birlikte çektiği iki cihan serveri, dünya hayatında tıpkı bir garip veya bir yolcu gibi ol buyurmuyor muydu? O gerçekten böyle olmak istemişti. Hayatının her safhası buna şahitti. O ahireti seviyordu. Kainatın efendisinin yanına varmak istiyordu. Çevresini saran sevgi yumağı içinde ona kavuşmaya gitti.